Kitaptan Kitaba. Gençliğe Kitabe. Eser Mehmet Dinç. Seslendiren Huzeyfe Dalmaz.
El vermek, gönül almak. Zihninin problemlerle boğuştuğu herhangi bir gündü. Ne yapacağını bilmez bir şekilde sokakta dolaşıyor, yapmak için aklına gelen her şeyi sıkıcı buluyordu ki kendisine seslenildiğini fark etti. "Birader, bir el versene." Evini taşıyan bir adam, büyükçe bir dolabı diğer eşyaları yukarıya çıkaran arkadaşlarını beklemeden tek başına taşımaya girişmiş ama altından kalkamamış olmanın can sıkıntısıyla kendisine sesleniyordu. Bir anlık şaşkınlığın ardından yardımına koştu hemen adamın. İki kişi olunca çok da ağır değildi dolap. Çıkarıp beraberce yerine yerleştirdiklerinde dolabı, omzundaki sıcak elin sahibi, "Sağ olasın birader," diyordu, sevgiyle parlayan gözleriyle beraber. "Rica ederim, ne yaptım ki?" diyebildi, belli belirsiz. Sonra sokağa çıkıp yürümeye devam ederken düşünmeye başladı. "Esasında yaptığım önemli bir şey yok," dedi kendi kendine. Öyle ya, kendisi tek başına taşımamıştı bile. Sadece taşıyana yardım etmiş. El vermişti ama yetmişti. El vermiş, gönül almıştı. İçini tatlı bir sevinç kapladı ve tekrar etti. "El verdim, gönül aldım." Günü anlam kazanmış, ruhu hafiflemişti. Akşam olup yastığına koyduğunda kafasını rahat uyuyabilirdi. Geri kazanılması mümkün olmayan hayat hazinesinden harcadığı bu günde bir gönül kazanmıştı. Kazandığına oranla harcadığı zarar sayılmazdı. Aslında biliyordu, yaptığı küçük, çok küçük bir şeydi ama değil miydi ki gönül almıştı. Küçük bir şeyle de olsa o giden güne sevinmek için yeter sebepti. Çünkü biliyordu, o büyük aşık Yunus Emre'yi ve onun harikulade şiirini. Bir gönül yaptınsa, er eteğin tuttunsa, bir kez hayır ettinse, binde birse az değil. Bu düşünceler zihninde dönüp dururken geçmiş günlerini hatırladı. Gönül almadan, yapmadan belki gönüller kırarak geçirdiği ziyan olmuş günlerini düşündü. Bugünü de onlardan biri olabilirdi. Çünkü bilerek, isteyerek kendisi başlatmamıştı el verme, gönül alma sürecini. O adam kendisinden yardım istemeseydi süreç hiç başlamayacaktı. O halde şimdi ne yapmalı diye düşündü. Bu ferahlığı her gün yaşayayım, her günüm anlam kazansın, her gün el verip gönül alayım. Sonrasına rastlıyor hazırladığı gönül alma çizelgesi. En az bir kişiye iyilik yapıp bir gönül almadan bitirmiyor o günü. Ve biz ne zaman bir ihtiyacımız olsa hemen yardımımıza koşan o insanlara diyoruz, "Hızır gibi yetiştin," diye. Hayat geçip gidiyor ve bizler ister istemez geçiriyoruz günlerimizi. Saklayıp tasarruf etmemiz ya da zor zamanda kullanmak için biriktirmemiz mümkün değil. Bu yüzden dolu dolu yaşamalı, her günümüze anlam katmalıyız. Hayat bizi değil, biz hayatı sürüklemeliyiz. Ardımızdan ve gün bittiğinde hem biz huzur içerisinde gözlerimizi kapatmalıyız, hem rüzgarımızın hayatına değdiği insanlar sevgiyle bizi hatırlamalılar. Bunun için yapmamız gereken çok zor, çok masraflı, çok karışık bir şey de değil üstelik. Hızır olmaya niyetlenecek, her gün bir el verecek, bir gönül alacağız. Ben ölünce e-maillerime kim bakacak? Yazının başlığını okuyup esprili bir yazı yazacağımı düşünmeyin. Çünkü yazının başlığı olan ifade espri ya da bir fıkradan alıntı değil, ciddi olarak söylenmiş bir kaygı ifadesi. Birkaç gün önceydi zannediyorum. Dostlarla oturmuş, sohbet ediyorduk. Teknolojiyle arası iyi olan bir arkadaş, bir süre uzaklara gözlerini dikip, kendi dünyasına daldıktan sonra ağır ağır başını kaldırdı ve samimi bir yüz ifadesiyle ciddi ciddi bu soruyu sordu. Ya ben ölünce e-maillerime kim bakacak? Sorunun garipliğinin verdiği şaşkınlıkla bir an arkadaşımızın yüzüne baka kalsak da sonra toparlanıp iyi bir güldük ve soruyu bir espri gibi algılayıp soru etrafında yeni espriler ürettik. Ancak arkadaşımız espri yapmamıştı ve oldukça ciddiydi. Ciddi olduğu bir konunun alaya alınmasına kırılıp yeniden gözlerini uzakları görür gibi bir noktaya dikip düşünmeye başladı. Gecenin sonunda herkes ayrılırken bana yaklaştı ve ''E-mail adresimi ve şifresini bu kağıda yazdım ama sakın ben hayatta olduğum sürece açma. Ben öldüğüm zaman sen yaşarsan e-maillerimi arada kontrol edersin. Bir arkadaşa daha vereceğim bu adresi ve şifreyi. Ben öldüğüm zaman sen yaşamıyorsan o kontrol eder artık.'' dedi. Ne diyeceğimi, nasıl bir tepki vereceğimi bilemeden aldım bana uzattığı kağıdı ve ardından oturup ben de onun gibi gözlerimi bir noktaya dikip düşünmeye başladım. Bir süreliğine evinden uzaklaştığında çiçeklerinin sulanmasını ya da posta kutusunun kontrol edilmesini isteyen insanlar görmüştüm ama öldükten sonrasına yönelik böyle bir isteği hiç duymamıştım ve tahayyül dahi edemezdim. Madde insanı dünyaya bağlar. Hayatı insanın gözünde güzelleştirir, insan sahip olmak ve sahip olduğuna bakıp ilgilenmek ister. Söz konusu madde kimi zaman para olur, kimi zaman ev olur, kimi zaman araba olur, kimi zaman bahçe ya da çiçek. Bütün bunlara yönelik sevginin bile aşırı olması ve bu sevginin ölümden sonrasını aşması oldukça sağlıksız bir yöneliştir. İnsan sahip olduğu ya da aldığıyla değil de sahip ettiği, verdiğiyle onur duymalı, mutlu olmalıdır. Bir insanın öldükten sonra arkasından filan evin sahibiydi ya da falan fabrikanın patronuydu demesinden çok, şu kadar yetimin babasıydı veya şu kadar insana faydası oldu denmesi çok daha güzel, çok daha önemli ve kalıcıdır. Çünkü kişinin bu dünyadan ayrıldığı andan itibaren sahip olduğu dostları ve yaptığı iyilikleri hariç hiçbir şeyi olmayacak. Arabası da, evi de, fabrikası da, her şeyi de bir başkasının artık. Ama yaptığı yardımlar, aldığı gönüller, sevildiği insanlar hep onun olacak, onun kalacak sonsuza kadar. Cahit Sıtkı ne güzel söylüyor. Neylersin? Ölüm herkesin başında. Uyudun, uyanamadın olacak. Kim bilir, nerede, nasıl, kaç yaşında. Bir namazlık saltanatın olacak. Taht misali, o musalla taşında. Değil mi ki hepimizin başında ve alternatifsiz varacağımız nokta olacak. İnsan ölümü ve ölümden sonrasını kaç yaşında olursa olsun düşünmeli. Ancak düşünürken sağlıklı düşünmeli. Aman nasıl olsa öleceğim, şu da benim olsun, bu da benim olsun derdine düşmeden, aman nasıl olsa ölecek ve sahip olduğum her şeyi bırakacağım. En iyisi sahipliğimi hiç kaybetmeyeceğim şeyler kazanayım. Şu gönlü de alayım, bu gönle de gireyim demelidir. Öbür türlü sahip olma ve kontrol etme hırsı o kadar insanın gözünü bürür ki, bahsini ettiğim arkadaş gibi ölümden sonra e-maillerinizi kimin kontrol edeceğinin derdine düşersiniz ve sonra taht misali o musalla taşında sizin için nasıl bilirdiniz diye sorulduğunda, sizin garip hırslarınız gibi garip cevaplar verildiğini duyarsınız. Boş verin sizden sonra kimin e-maillerinizi kontrol edeceğini ya da bugün sahip olduğunuz ama yarın kaybedeceğiniz maddelerin peşinden deli gibi koşuşturmayı, bugün de yarın da sahip olacağınız gönüller almaya, iyilikler yapmaya talip olun. Ne demiş şair? Kimseye baki değil, mülkü devlet sim üzer. bir harap olmuş gönlü tamir etmektir hüner. Yaşlansak da ölsek. İlk bir arkadaşımdan duydum bu cümleyi. Bir gün beraber otururken sanki yemek gelse de yesek der gibi çok normal bir şeyi söylüyormuşçasına rahat söylemişti. Yaşlansak da ölsek cümlesini. Titredim, şaşkınlıkla yüzüne baktım ama dediğim gibi o çok rahattı ve çok normal bir şeyi söylediğine inanıyordu. Üzerine hiçbir şey konuşmadık ama zihnimin bir köşesinde yer etti. İlerleyen günlerde ve aylarda bazen aynı kelimelerle, bazen de mana aynı, ifade farklı olarak genç danışmanlarımdan defalarca duydum bu cümleyi. Hepsi yaşadıkları dönem mümkünse onlar çok farkına varmadan bir an önce geçip gitsin de yaşlansınlar ve ölsünler diyorlardı. Günler hızlı bir şekilde geçsin, hayat bir an önce bitsin istiyorlardı. Sonra bu cümleye paralel bir şarkı da çıktı, aynen şu ifadelerle. Uyuyorum, uyuyorum, günler çabuk geçsin diye. Bu şarkı da çok beğenildi, beğeniliyor. Çok sayıda genç, söz konusu şarkının en çok da bu bölümünü bütün kalbiyle söyledi, söylüyor. Peki ama neden bu kadar çok sayıda genç hayatlarının en güzel döneminde hayattan bu kadar vazgeçiyorlar? Neden bu kadar çok sayıda genç hayatlarının en sağlıklı döneminde şifasız hasta muhabbeti yapıyorlar? Neden bu kadar çok sayıda genç hayatlarının en verimli döneminde ölümü hayata, uykuyu uyanıklığa hem de çok sağlam bir sebep olmadan tercih ediyorlar? Toplu bir depresyon mu yaşıyor gençlik? Zannetmiyorum. Zaten gruba toplu tanı konmaz. İnsana bireysel tanı konur. O zaman ne oluyor da gençler bu depresyona benzeyen, hayattan soğutan ruh hali içerisindeler? Hiç şüphesiz bireysel olarak konuştuğumuzda birçoğu hayatındaki küçük, büyük, bazı zorluklardan bahsedecektir. Ancak bu kadar büyük bir grup hangi hayattan vazgeçir? Ancak bu kadar büyük bir grup hangi hayattan vazgeçirecek aynı zor? Ancak bu kadar büyük bir grup hangi hayattan vazgeçirecek aynı zorluğu, aynı kelimeleri kullanarak yaşayabilir ki? Bu sorunun peşinde genç danışmanlarımla yaptığım konuşmalar beni tek bir cevaba götürdü. Kişi gençliğinin hangi döneminde olursa olsun, ne tür bir zorluk yaşıyorsa yaşasın, nasıl bir aileye, nasıl bir çevreye sahip olursa olsun, yaşamak yerine uyumayı tercih ediyorsa, temel tek bir sorun var: anlamsızlık. Bir insan ancak bir anlam katamadığı zaman bu kadar vazgeçiyor yaşamaktan. Öyle ya, bir anlamı yoksa yaşamasının ne diye yaşasın ve yaşamın getirdiği zorluklarla ve sıkıntılarla boğuşsun ki? Tamam, güzel zamanları da var hayatın ama hiçbir hayat sırf keyif olmadığı, olamayacağı için ve gençlik dönemi gelişim ödevleri anlamında diğer dönemlere göre daha yüklü ve karmaşık olduğu için çekilir mi bunca sıkıntı? Anlamı yoksa çekilmez. Bu yüzden zaten gençler de çekmek istemiyor. Bu yüzden yaşlılar özlemle gençliklerini anarken, bir Ramazan daha, bir bayram daha, bir yaz daha yaşamayı dilerken, gençler yaşlansak da ölsek diyorlar. Öleceğiz muhakkak. Kimse kaçamaz bu gerçekten. Ama lütfedilmiş bir hayatımız varsa, bunu ölümü bekleyerek, yaşlanmayı isteyerek, ölümün kardeşi uykuyla geçirerek ziyan edemeyiz, etmemeliyiz. Çünkü o, hayatı ve ölümü bilinçsiz uykularda ya da umutsuz bekleyişlerde ziyan edelim diye değil, hangimiz en güzel işleri yapacak gösterelim ve iyi işler yapmak konusunda yarışalım diye yarattı. Yağmur duasına şemsiye ile gitmek. Bir köyde uzun süren kuraklığın ardından köylüler toplanıp yağmur duasına çıkmışlar. Bir kişi hariç hiç kimse yağmur duasına çıkarken şemsiye götürmemiş. bir kısmı çıkıyoruz ama nasılsa yağmur yağmaz diye düşünmüşler. Hayatlarının her anında kendilerini ele geçirmiş ve birçok şeyi olabilecekken olamaz hale getirmiş karamsarlık hali ve kötülük gelecek, her şey daha kötü olacak beklentisi yine göstermiş kendini ve alıp götürmüş ümitlerini. Yapmış olmak için yapmışlar dualarını, inanmadan, güvenmeden. Aynı hayatlarındaki birçok şeyi inanmadan, güvenmeden yapmış olmak için yaptıkları gibi. Bir kısmı duaya çıkmışlar ama istememişler yağmurun yağmasını. Çünkü yağmurun yağması demek, ellerindeki başarısızlık ve tembellik için kullandıkları malzemenin gitmesi demekmiş. Dolayısıyla her ne kadar mağdur olsalar, sıkıntı çekseler de, bir yandan sıkıntıya sebep olan dışsal sebepler ortadan kalksın istemeyip, içten içe devam etsin dilemişler. Çünkü dış sebepler ortadan kalkarsa, içsel sebeplerin mevcut durumu değiştirmedeki anahtar rolü ortaya çıkar ki, bu da sebebin o, bu, şu değil, kişinin bizzat kendisi olduğu gerçeğini gün gibi açığa çıkartır. Suçlayacak kendisinden başka kimsenin kalmaması, her şey için birilerini ve bir şeyleri suçlayan birinin elindeki bütün malzemeyi almak ve onu başkalarını suçlamanın verdiği rehavetten ve görece rahatlıktan çekip çıkartmaktır ki, yıllarca buna alışkın biri için oldukça zorlu bir değişim, dönüşüm sürecini beraberinde getirir. Bir kısmı ise, benim duam zaten kabul olmaz ki düşüncesiyle, duam kabul olmaz, o zaman yağmur yağmaz denklemini kurup şemsiye götürmemişler. Kendileri için hayatlarının diğer alanlarında hissettikleri değersizlik duygusu orada da karşılarına çıkmış ve yaptıkları duanın kabule değer olmayacağına onları inandırdığı için dua dilden kalbe inememiş. Dilin ucunda öylece ezberlenmiş tekerleme gibi kala kalmış. Halbuki o an dilde kalmayıp kalbe inen dua kimin olursa olsun kabul olabilecekken, kendi zihinlerinde kendileri için kurdukları tuzak bu düşünceyi, bu düşünce de şemsiye alma davranışını engellemiş. Bütün bu köy halkının içinde yanında şemsiye götüren tek kişi ise şemsiyesini almış, çünkü duanın ardından yağmurun kesinlikle yağacağına inanıyormuş. Ve duanın ardından yağmur yağmış. Şemsiyesini yanında götürenin hatırına. Bir günlük hayatımızda her gün yağmur duasına çıkıyor olsak da, söz konusu köylülerin tutum ve davranışlarını her gün gösterdiğimiz için aynı bu tutum ve davranışların sonucu yağmurun yağmaması gibi, bizim de hayatımızda bir türlü dualarımız kabul olmuyor, ümitlerimiz gerçekleşmiyor. Çünkü aynı o köylülerin yaptığı gibi ya hayata hep karamsar bakıyor, ya istediğimiz gibi gitmeyen şeyleri bir şeyler yapmamak için mazeret olarak kabul ediyor ya da kendimize değer verip duamızın kabul olacağına, emeklerimizin karşılık bulacağına bir türlü inanmayıp gayretle işlere girişmiyor ve küçük gündemlerde boğulup yeni ufuklara açılamıyoruz. Halbuki her şey düşündüğümüz kadar karışık, kötü ve ümitsiz değil. Yapmamız gereken sadece yağmur duasına çıkmak ama şemsiyemizi yanımıza alarak.
Kitaptan kitaba. Gençliğe kitabe. Eser Mehmet Dinç. Seslendiren Huzeyfe Dalmaz.